Ayrım 9.
Belki de bu iç tartışmaların getirdiği yoğun yorgunluk yüzünden dönüş tarihini bildirmek aklına gelmiyor. Olabilir mi? Yoksa bilerek mi söylemiyor ayrılık gününü? Zübeyde, Latife, Fikriye üçlemi paradoksal bir ilişkiler zinciri yaratıyor yüreğinde Mustafa Kemal'in. Politik arenada kaynayan çatışmalar da onun yüreğinde ve zihninde aynen kaynıyor. Ayrıca şunu çok iyi biliyor ki evde sürekli önüne sürülen hasta anne ve hastalık konusu belki de onu herkesten başka türlü etkilemektedir. Hele bu hasta en sevdiklerinden biri ise. Oysa Latife ona şimdi her şeyden daha cazip geliyor. Sağlıklı, kendi kendine yeten, dengeli görünümüyle. Ne var ki Latife'yi seçerse Fikriye ortada kalacak. Zübeyde Hanım ise... Onun davranış biçimini kestirmek daha da zor. Aklı bu işe yatmazsa, o zaman iş daha da çatallaşıyor. Çünkü Zübeyde Hanım, dünyanın en mükemmel, en kusursuz erkeği bildiği oğluna, dünyanın en mükemmel ve en kusursuz kadın kimse ancak onu layık görüyor. Bu masal kahramanı gelin de Zübeyde Hanım'ın önüne henüz çıkmadı. Çıkabilecek mi? Mustafa Kemal o en kritik günlerde bir yandan bu üç kadını belli bir çizgide ama birbirinden uzak tutabilmek için kendi kendisiyle savaşırken ülkenin ulusal ve uluslararası durumunu dengele tutabilmek için de güç sarf ediyor, zihin yoruyordu. Bu konuda gösterdiği başarı onun özelliklerinden birini, önemli bir yanını oluşturuyordu. O gün Mustafa Kemal'in yatak odasının kapısı açıldı. Latife önünden geçiyordu. İçeride biri mi vardı? Latife, paşa mı acaba diye merakla başını uzattı ve odada Salih Bey'i gördü. Yaver körüklü bir çantaya evrak yerleştirmekle meşguldü. Karyolanın çarşafları kaldırılmış, yorgan dörde katlanmış, yastıklar üst üste konmuş. Latife ani bir tokat yemiş gibi sarsıldı ve kendini atarcasına odadan içeri daldı. Salih Bey, hayrola, ne oluyor? Bursa'ya gidiyoruz hanımefendi. Genç kızın kara gözleri bir boy daha büyümüştü sanki. Duyduklarına inanamadı. Nasıl? Ne diyorsunuz? Haberiniz yok muydu efendim? Hayır. Peki ne zaman? Yarın sabah çok erkenden. Paşa hazretleri söylemediler mi? Hayır. Neden söylesinler ki? Peki şimdi nerede kendileri? Fevzi Paşa'ya kadar gittiler. Belki gece köşke yatmaya gelirler. Gene de pek sanmıyorum. Herhalde gelmeyecekler. Onun için takımları toplattım. Latife, canı teninden ayrılmış ama hala ayakta durabilen bir ölü gibi fısıldadı. Anlıyorum. Ama gene de bu olanları hiç mi hiç anlayamamıştı. Bütün gün aldığı şokun etkisiyle odadan odaya dolaştı durdu. Yemeğe inmedi, kimseyle konuşmadı, kimseye görünmedi. Demek gidiyordu. Hem de hiç haber vermeden. Gece herkes odasına çekilince Latife Hanım salona indi. Işıkları kıstı. Saat gecenin ikisini gösteriyorken Mustafa Kemal usulca salondan içeri giriyordu. Orada kimsenin olmadığını sanarak Latife ayağa kalkınca paşa gerçek bir şaşkınlıkla sordu. Latife, sen daha yatmadın mı? Sizi bekliyordum paşam. Hayrola? Boynunu bükerek cevapladı paşayı. Gidiyormuşsunuz. Dokunsalar ağlayacaktı. Mustafa Kemal'in cevabı genç kızın üzerinde ikinci bir şok etkisi gibiydi. Ya, sahi, sana haber vermeyi unuttum çocuk. Bursa'ya, oradan da Ankara'ya gidiyoruz. Karşıdan gelen cevap adeta bir isyan bayrağı gibi dalgalanıyordu şimdi. Gidiyorsunuz. Pekala, ama Latife ne olacak paşam? Benim vazifelerim henüz bitmedi Latif. Ankara'ya gidip meclise savaşımızın ve zaferimizin hesabını vermem lazım. Öyleyse beni de Ankara'ya götürün paşam. Bu istek bir rica uslubuyla söylenmemişti. Paşa sıkılır gibi oldu. Nasıl olur? Buradaki gibi size sekreterlik ve tercümanlık yaparım. Yine ayaklı gazeteniz olurum. Cevap kısa, kesin ve biraz da sertti. Hayır hanımefendi, sizin yeriniz burası. Burada bekleyin beni. Bunu emrediyorum yaver. Genç kız ne diyeceğini bilemiyor ve içinden şöyle geçiriyordu. Emine gibi, burada bekleyeyim öyle mi? Sonra daha sakin, daha durulmuş olarak konuştu. Öyleyse, izin verin bu bekleyiş sırasında size yazayım. Lütfeder bana cevap verir misiniz? Mektup olmaz Latife. Bir emrin olursa Salih'e telgraf çekersin. Hadi yatalım artık. Latife yine içinden konuşuyor, yorum yapıyordu. Burada kesiyor. Demek ki artık konuşmak istemiyor. Bu yorum birden onun sonsuz kederini önüne geçilmez bir öfkeye çevirdi. Bir anda. Zaman zaman onu saran bu öfkeden kendi de korkardı. Onun için inanılmaz bir çabayla öfkesini yenmeye, dilini tutmaya çalışıyordu. Belki bu da ölümün bir türüydü. Ölmeden ölmek gibi. Sonra eliyle paşaya yol gösterdi. Buyurun paşam, dedi. Ve kenara çekildi. Paşa yürüdü, merdivenleri çıkarken başını arkaya çevirdi. Allah rahatlık versin Latif, diye seslendi. İyi geceler paşam. Mustafa Kemal herhangi bir şey söylemeden sessiz, düşünceli yukarıya yatak odasına çıkıyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları 2 Ekim'de Ankara tren istasyonuna vardılar. Büyük, coşkulu, inançlı bir kalabalık karşıladı onları. Mustafa Kemal Ankara'ya bütün dünya önünde ve bütün dünyaya karşı yaşanmış bir sınavın zafer belgesini getiriyordu. Ve Ankara bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Onun şimdi vakit geçirmeden görmek istediği tek insan gözü yollarda bekleyen anasıydı. Hemen onu görmek istiyordu. Daha fazla bekletmeyecekti o güzel kadını. Bu son karşılaşmayı daha sonra Makbuş'un kocası Mustafa Mecdi Bey bir görgü şahidi olarak şöyle anlatacaktı. Zübeyde Hanım Mustafa'cığım diye gazasını tebrik ile hoş geldin diyen anasının elini öperken bir çocuk saflığı ile mahcup ve mütevaziydi. Annesinin boynuna sarılırken anacığım artık bana sütünü helal ettin mi diye soruyor ve gülümsüyordu. Helal olsun dedi Zübeyde annemiz ve ekledi. Senin gibi bir evladı olan hangi anne şad olmaz. Allah seni bu millete bağışlasın. Baban sağ olsaydı da bu günleri görseydi. Ama şimdi onun ruhu da şaddır. Var ol Mustafa'm dedi. Onu yanına oturttu. Sonra ayrılık günlerinin olaylarını konuşurken Zübeyde annemiz birden konuyu değiştirdi ve bak beri Mustafa'm dedi. Sen artık muradına erdin. Çok şükür millet de erdi. Ama benim bir muradım vardı. Kaç kere istemiştim senden bir türlü olamadı. Artık sırası geldi. Bak annen hastadır. Ölmeden seni kendi elimle. Anladın değil mi? Seni baş göz etmek isterim. Yoksa gözüm arkada kalır bilesin. Deyince Gazi güldü. Şimdiye kadar işlerden baş alıp evlenmeyi düşünmeye vaktimiz olmadı. Ama şimdi... Merak etme anacığım diye annesinin yanaklarını okşadı, öptü. Ankara'ya gelişinden 2 gün sonra başkumandan ordusunun kazandığı zaferi, düşmanın yenilgisini, İzmir'in kurtuluşunu anlatıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kurtuluş Savaşı'nın son hesabını bütün ayrıntılarıyla verdi. Uzun konuşmasını milletimiz tek bir adam gibi gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde bu başarıyı kazanmıştır, dedi. Sözlerini milletimizin barış işlerinde de silahtan sonraki işlerde de aynı himmet ve gayreti ve birliği göstererek bu zaferi tamamlayacağına şüphe yoktur. Bu zafer bize bir imkan veriyor. Biz bu imkanı memleketimizin, milletimizin aydın, mutlu ve refahlı geleceği için kullanacağız, açıklamasıyla bitirdi. 3 Ekim'de barış işlerinin en önemli aşaması olan Mudanya Konferansı başlayacaktı. Mustafa Kemal o gün kendisine sunulan İzmir Hemşehriliği ünvanını kabul etmiş, 2 gün sonra aynı ünvan ona Ankaralılar tarafından da verilmişti. İşler elbette her zamanki gibi yoğundu. Zaferin ve barışın tescil edilmesi o günlerin en önemli ama o derece zor sorunuydu. Mudanya Mütareke Heyeti Reisi İsmet Paşa'dan her görüşmenin ayrıntılarını bildiren telgraflar ve raporlar geliyor, Mustafa Kemal her telgrafı cevaplıyor, sonra durumu meclisin gizli oturumunda milletvekillerine bildiriyor, Trakya ve İstanbul üzerine konferansta oynanmak istenen oyunları açıklıyor, barış şartlarının ne olması gerektiğini tekrar tekrar anlatarak meclisin bu çalışmalara güven duymasını sağlıyordu. O gece Mustafa Kemal, Yaver Resuhi ve Muzaffer ile haberleşme odasındaydı. Muzaffer ayakta, Mustafa Kemal telgraf aletinin karşısında oturuyor. Telgrafçı makinenin yazdıklarını şeritten kağıda geçirip Mustafa Kemal'e uzatıyordu. Paşa son okuduğu nottan sonra öfkeli, sinirli, sabırsızca konuştu. Allah kahretsin, ne yapıyor bu adamlar? Sonra ayağa kalkıyor ve sağ elinin iki parmağını yelek cebine takıp yaverlerinin önüne dikiliyor. İsmet Paşa haklı olarak şikayet ediyor. Bakın yazdıklarına. Telgraf memurunun ona uzattığı notu hızlı hızlı okuyordu yaverlerine. Müttefiklerin bu olumsuz tavırları devam ederse bu büyük mesuliyetin bizden kaynaklanmadığını bütün medeni dünyaya açıklamalıyız. Bizi durmadan yokuşa sürüyorlar. Aslında savaş mağlubu biz değiliz, onlardır. Yaver Muzaffer bakışlarıyla paşasını kucaklarcasına sararak, "Üzülmeyin paşam," dedi. "İsmet Paşa ne kadar sıkılırsa sıkılsın, sonunda bir çıkış kapısı bulur. Zekası ve sabrı ile onları yıldırır. Boşuna seçmediniz onu." Tam bu sırada telgraf memuru heyecanla haber verdi. "Efendim, haber var." "Neymiş haber?" "Mudanya'dan gene paşam. Ama telgrafı çeken İsmet Paşa değil." Makina durmaksızın çalışıyordu. Hepsi nefes almadan haberin sonunu bekliyorlardı. Telgrafçı bandı yazıya geçirmeden okumaya başladı. "Adaletten başka bir şeyi müdafaa etmediğimizi bilirsiniz. Milletiniz karşısında bunun şahitliğini yapacaksınız. Franklin Bouillon, Fransız Başbakanı." Mustafa Kemal'in yüzü ışıdı, sevindi ve bağırdı. "Hay köftehor, işe bakın." Yaver Resuhi, "Açıkçası sizden medet umuyor paşam," dedi. Mustafa Kemal için artık her şey önemini kaybetmiş, düğüm çözülmüştü. "Yatalım artık çocuklar," dedi. "Mecliste gizli oturum kaçta?" Yine Resuhi cevap verdi. "İki de paşam. Şu telgrafları hazırlayın, mecliste okuyacağım." Sonunda 10 Ekim 1922 günü Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya şöyle bir telgraf çekiyordu. "Anlaşmayı imza ediniz. İmzanız meclisin de kabulünün eklendiği kuvvete sahip olacaktır." Mudanya Ateşkes Anlaşması bu telgraftan sonra 11 Ekim günü imzalandı. Köşkün telgraf odasında başbakan kumandan paşanın ve yaverlerinin gece yarılarına varıncaya kadar haber bekleme eylemleri bir süre için bile olsa şimdilik bitmişti. Bu olayı daha sonra Lord Kinross şöyle anlatacaktı. O zamanlar Mudanya yolları Arnavut kaldırımı ile döşeli değildi. Evleri ahşap, hava sivrisinek dolu, zavallı bir limandı. Konferans eski Rus konsolosluğu binasında oluyor. Bardaktan boşanır gibi yağan bir yağmur ve denizlerden bora şeklinde esen bir rüzgar altında toplanılmıştı. Odanın darlığından masada yalnız Türk, İngiliz, Fransız ve İtalyan heyeti başkanlarıyla tercümanlarına yer vardı. Konferans daha başlarken bile barışa ulaşabilecekmiş gibi görünmüyordu. İlk iki günün sonunda ortada henüz çözülmemiş 28 önemli sorun duruyordu. Hatta bir ara anlaşmazlıklar yüzünden kesintiye de uğradı. Fransızların açıkça desteklemesinden cesaret alan İsmet Paşa, istediklerini elde etmek için inatla tartışıyor, Batı Trakya'nın Yunanlılardan geri alınması ve müttefik heyetlerinin çıkıp gitmesi için didişip duruyordu. Sonunda toplantının havası açık seçik değişti. İsmet Paşa da daha dostça bir tutum takındı. Böylece konferans acemi daktilo yazanların anlaşmayı 4 ayrı dilde yazmalarını beklerken 15 saat daha uzadı. Türk askeri bandosu konferanstakileri uyanık tutmak için arada sırada marşlar çalıyordu. Nihayet her şey tamam oldu ve anlaşma 11 Ekim 1922 günü imzalandı. Savaş resmen de bitmişti artık. Bey Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyordu. Ankara'da haber yıldırım hızıyla yayıldı. Harp sona ermişti. Meclis koridorlarında mebuslar birbirlerini tebrik ediyorlar, kucaklaşıyorlar, öpüşüyorlardı. Bu netice elbette ki Büyük Millet Meclisi'nin bir zaferiydi. Mustafa Kemal'e gelince, o daha imzayı haber veren telgrafı aldığı anda bu dava onun için bir mazi olmuş gitmişti. Şimdi onun önünde başka davalar bekliyordu. Ev diplomasisi. Şimdi Mustafa Kemal ve Yaver Salih çalışma odasındalar. Mustafa Kemal'in baş yaveri, arkadaşı, sırdaşı, haldaşı Salih. Mustafa Kemal masasında değil, bir koltukta oturuyor. Salih Bey ayakta, elinde kağıtlar, telgraflar, küpürler. İkisi de gülüyor, ikisi de sıcak, harekete hazır. Salih Bey ne diyorsa Mustafa Kemal onu içtenlikle doğruluyor. Pek yanlış değil bu müşaheden. İzmir'deki yaverimiz, sen çok iyi biliyorsun, sürprizlerle dolu bir küçük hanımdır. Senin gibi suratı da asık değildir. 40 saat yanımda bıraksan 40 saat şakır. Onunla çalışmak seninle çalışmak gibi olmuyordu. Salih Bey durumu kendi lehine yontmak için olabilir diye dudak büktü. Ama gene de İzmir'de onu bıraktınız paşam, beni değil. Paşa öfkelenmiş gibi doğruldu birden. Nasıl getireydim Ankara'ya arkadaş? Sen durumu benden iyi biliyorsun. Anam, Makbuş, Fikriye. İçini çekti, sonra başını salladı. Fikriye. Hepsi bir ayrı mesele, öyle değil mi? Valide hanımefendiye biraz açtınız mı durumu efendim? Doğrusu gerektiği gibi değil. Kadın hasta. Açsam bir türlü, açmasam bir türlü. Ne yapmam gerektiğini kestiremiyorum. Ama merakta, kuşkulanıyor efendim. Bir şeyler seziyor ya da duyuyor. Herhalde bu yüzden o da ne yapacağını bilemiyor. Mustafa Kemal Paşa kıs kıs gülerek ve seni sıkıştırıyor değil mi dedi. Abe Salih, nasıl bir kızdır bre İzmir'deki kız? Mustafa'ma yar olur mu? Ha, ne dersin evlat? Aynen. Güldüler, durdular, düşündüler. Sonra paşa sordu. Peki, sence yar olur mu dersin? Efendim? Yok, ben bir şey söyleyemem. Söylememeliyim. Kararı siz vereceksiniz efendim. Mustafa Kemal şimdi kesik kesik gülmektedir. İşte Salih'i kıstırmıştır. Sen aklına koydun ama bir kere. Beni kim vurduya getirteceksin, öyle değil mi? Böyle diyerek Mustafa Kemal koltuktan kalktı. Bir iki adım dolaştıktan sonra yaverinin önünde durdu. Sorusu Salih Bey'in beklediği soru değildi. Neler var bu sabah, önemli bir şey var mı? Önemsiz bir şey olabilir mi paşam? Aksi gibi bugün canım şu masanın önüne oturmayı hiç istemiyor. Beri bak çocuk, sırtım da ağrıyor bugün, biliyor musun? Öyleyse bugün müsaadenizle sizi çalışmaktan affedelim. Hiç olmazsa çay vaktine kadar dinlenin. Sakarya'yı da özledim, biliyor musun? Bu da nereden çıktı paşam? Siz savaşı özlemezsiniz. Atımı, savaşı değil. Çoktandır görmedim. Onunla bir gezinti diyorum. Çankaya Tepesi'ne doğru. Ne dersin? İşte bu imkansız paşam. Doktora görünmeden ata binmek yok. Neşet Ömer Paşa'ya söz verdiniz. Doğru. Ama bu daha ne kadar sürecek? Onu Neşet Ömer Paşa bilir efendim. Vaktinde haber verebilseydim o kazayı, bu böyle uzamayacaktı herhalde. Ama vermediniz. Veremedim. Sakarya Savaşı'nın tam ortasında başkumandan paşa attan düştü, kaburga kemiklerini kırdı, haberi yayılsaydı akıbetimiz ne olurdu Salih, düşünebiliyor musun? Haklısınız. Muharebeyi bazen sedyede izlemek zorunda kalmak uzaktan benim için ne kadar zor ve uzun bir savaş olmuştu. Sırf bu yüzden. Daha sonraları Falih Rıfkı Atay bu olayı şöyle değerlendirmişti Çankaya'sında. Sakarya Harbi'nin her dakikası kendi başına bir zamandı. Gelen, geldiğini duyuran, giden, gittiğini duyuran bir zamandı. Uyanıklığımızda uykudaymış gibi sıçrıyorduk. Mustafa Kemal ise Sakarya Savaşı'nın son günlerine ait anılarını şöyle anlatıyor Atay'a. Bir müddet sonra Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa odama geldi. Bir kol ordu komutanından, Kemalettin Sami'den söz ederek, kendisini taarruza kaldıramıyoruz, emri doğru bulmuyor, bari sen sedye ile de olsun telefon başına gel dedi. Gittim ve telefonda kol ordu komutanına, sen olmazsan yerine bir çavuş gönderir, taarruzu başlatırız dedim. Biraz sertçe çıkan sesimi tanıyınca, ya böyle mi tensip buyurdunuz, emredersiniz dedi. Ve Mustafa Kemal sevgili dostu Salih'e, işte böyle Salih, madem böyle oturalım masamızın başına diyerek yerine geçti. Sakarya günleri artık çok uzaklarda kalmıştı.